acaba kripto paralar artık piyasaya çıkacak, kağıt paralar yok olacak diye mi böyle bir virüs salgını var ya da bu ona mı zemin hazırlıyor?
Valla 2 gündür evden çıkmıyoruz şu anda. Evden çıkmıyoruz derken tabii ki bir yerlere gidip geliyoruz. Dün bir toplantım için gittim ama çok korunaklı ortamda gidiyorsun. Arabana biniyorsun, evden çıkıyorsun, arabana biniyorsun. Toplantıya gidiyorsun. Orada zaten sürekli kolonya yanımızda, elimizde kolonyaları sil. Toplantıdan çık tekrardan evine gel. Hani markete gitmek yok, bir şey yok.
Evet,
Bugün de
topladınız bütün kolonyaları. Kolonya
kolu
kalmadı.
ben yetişemedim kolonya toplamaya.
Ben de yetişemedim ya. Tıraş kolonyası var ama hala.
Kaç derece?
70.
O iş görür. Ben de hiçbir kolonya. Bizim evde bir tane bir şişe, büyük bir şişe kolonya vardı ama hani ne olur ne olmaz işte bir tane daha almak istiyor insan.
60 derece
Tabii
üstüydü galiba, değil mi?
60 derece üstü için olabilir diyorlar. Mesela gidiyorsun bakıyorsun makarna yok. Yani kolonya zaten yok. İşte makarna yok, un yok, patates yok, soğan yok. Bir şekilde bunlar tabii ki o ilk anın paniğiyle biten ürünler ama o heyecanda insanlar yaşıyor. O paniği insanlar bir kere yaşıyor. Şöyle bir yazı okudu, Twitter'da önüme düştü. Glutensiz ürünler yok. İnsanlar panikte un bulamadığı için, normal un bulamadığı için glutensiz unları almışlar. Veya işte yiyecekleri glutensiz. Ve diyorlar ki işte siz normal un yiyebilirsiniz, herhangi bir şey yiyebilirsiniz ama gluten hassasiyeti olan insanlar ne yiyecekler? Bunları
Evet.
işte düşünmeniz lazım. Böyle yapmayın, etmeyin. Şimdi bu bana çok mantıklı gelmiyor Burak. Yani ben işte açıkçası can haliyle insan ne yapar onu bilemiyorum. Onu kestiremiyorum. Böyle bir hani sağduyulu davranacaksın gibi bir beklentim benim pek yok açıkçası.
Bana da böyle insanlar çok hazırmış gibi geliyor. Hani böyle bir olay olsun da stoğumuzu yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bunun sebebi de hep şey gibi geliyor işte. Yani yıllardır işte 10 yıllardır hiç şey yaşanmadı ya. Dünya savaşı, kıtlık, açlık, şu bu insanlar görmedi. Ya görmediği için sanki buna böyle bir açlıkları var. Yani bu fanteziyi böyle yaşamak istiyorlarmış gibi. Yani en ufak bir haberde herkes hemen maskeleri takıyor bilmem ne işte kolonyalar bitiyor. Şey vardı ya, bu soğuk dolaplar var ya, dondurulmuş gıdalar mesela. Ya hepsi
Evet.
bitmişti ya. İçinde soğan yok, hiçbir şey yok. Taze fasulyesine kadar millet almış. Sanki bana öyle geliyor. Böyle bir hani bir şey olsa da bir reaksiyon göstersek, sanki bir sıkkınlık varmış gibi bu düzgün giden şeyden, düzenden yani.
Yine bir yerde gördüm. Diyor ki overreacting better than no reacting. Bence bu da doğru. Evet, bazen abartabiliyoruz. Eylemlerimizi fazla fazla yaşayabiliyoruz ama hiçbir şey yapmasak daha mı iyi bilmiyorum. Yani bence hiçbir şey olmamış gibi ya 2 gün sonra geçer der gibi olsa sonumuz İtalya'ya dönecek belli ki.
Evet.
Bence tedbirli olmak bu yönde iyi. Özellikle de hani bazı konularda ekstra hassasiyet olan arkadaşlar varsa kişiler varsa yani bunların tedbirlerini daha önceden alması gerekiyor. Yani ben otelcilik zamanında çok gördüm ki gluten hastaları yanlarında gittikleri yerlerde kendilerine uygun yiyecek bulamama endişesinden dolayı yanlarında taşıyorlardı unlarını, yiyeceklerini, besinlerini vesaire. Ya bu kadar hassasiyet gerektiren bir konuda daha tedbirli, hassasiyeti olan kişilerin daha tedbirli olmasını gerektiriyor. Bu sadece gluten için söylemiyorum bunu. Neye hassasiyetiniz varsa, laktozsuz süt içmen gerekiyorsa onu depola al ayarla ya da yani
Doğru.
senin
Yani.
de dezavantajın daha yüksek.
Evet.
Herhangi biri onları içebiliyor ve kullanabiliyor, içebiliyor. Yani sen orada daha büyük bir mücadeleye girmen lazım. Ben bu konuda biraz daha böyle vahşi bir hayatta kalma içgüdüsüyle düşünüyorum. O taraftayım.
Aynen. Ben işte fazla reaksiyon, yani tabii optimum reaksiyon verebilir mi? İnsanlık veremez yani, o da var. Şimdi benim beklentim o olurdu. Hani herkes yani aklı selim ne gerekiyorsa yeteri kadar yapsın. Yani işte ne bileyim, uzakta insanlardan daha uzak duracaksın. Topluluklardan kaçınacaksın, topluluk içinde bulunmaktan. Ama işte böyle yağma falan ona gerek yok gibi düşünüyordum ama dediğin gibi yani insanları kontrol edemezsin ki. Bir de herkesin aile yapısı farklı, düşünce yapısı farklı. Adam bir haber duyuyor. İşte diyor ki 2-3 tane çocuğum var. İşte onun için diyor şey almam lazım. Tedbir almam lazım. Ona göre şey, hazırlık yapıyorlar yani. Gidişatı da kestiremiyorlar. Haberlere de güven yok bir de. Medyaya güvenmiyorsun.
Şimdi bir bu konuyla ilgili bir kitap açtım. Akıl dışı ama öngörülebilir. Dan Ariely. Akıl dışı ama öngörülebilir kitabı. Şimdi burada bir bölüm var. Diyor ki bütün diyor insanların akıllı varlıklar olduğundan hareketle her ahvalde, her koşulda aklı selim içerisinde davranacağını öngören tüm iktisat teorileri ve sosyal kuramları meydan okuyan bir davranışsal iktisat ve bunun bir parçası davranışsal psikolojinin deneysel örnekleri burada yer alıyor. İşte bu da aslında bununla ilgili bir konu. Sen diyorsun biz işte akıllı mantıklı insanlarız artık belli bir seviyeye geldik. O hali daha soğukkanlarını biz diyorsun ama işte yok. Yani davranışsal psikoloji bunu sağlamıyor.
Evet, belki de bir hayvana dönüşüyorsun yani ilk genlerin hemen ortaya çıkıyor. Primata dönüyorsun yani panik anlarında.
Ama bu en temelde yatandır ki hayatta kalmak. Hayatta kalma içgüdüsü her zaman var olan bir şey. Aynen. İster istemez bu ortaya çıkıyor. Evet. Yani vücut diyor ki ya senin yerin senin sağduyunu. Benim görevim seni hayatta tutmak. Sağduyu mağduyu ne var ne yok. Bam güm hepsini tokatlıyor ve o anda nasıl bir, evet, o nasıl bir şey yapması gerekiyorsa ona doğru yol alıyor. Aynen. Tabii bu durumlar sadece yeme içmeyle alakalı da değil. Şimdi evlerde oturuyoruz. Ne yapacağız? İşte televizyon açıyoruz, Netflix izliyoruz. Bu arada Netflix'i izliyoruz, pandemik açıyoruz. Ne pandemik izliyoruz? İşte bilmem kaç
öneriyor, falan. %98 uyumlu diye öneriyor.
İşte Kore yapımı Flu filmini izliyor. Dizimi film emin değilim. İnsanlar onu izliyorlar. Orada çünkü bu koronavirüs konusundan bahsediliyor da biraz. Şimdi o yaygın. Sonra salgın film var. Sürekli aynı şeyi izliyoruz. Yani biraz artık psikolojimizi de normal tutmaya çalışırken yine uzaklaşamıyoruz. Yine bu döngünün içerisinde kalıyoruz. Bilmiyorum sen ne izliyorsun bu dönemde? Neyi takip etmeyi seviyorsun?
Ya ben sadece tek şeyim tek takip ettiğim yer Dünya Sağlık Örgütü oldu yani. Hani en güvendiğim o artık ona da güvenmiyorsak kime güveneceğiz yani. Onun sitesindekilere bakıyorum. İşte orada yapman gerekenler işte protection bölümü var mesela. Orada anlatıyor. Videolar koymuşlar 3-5 tane. Elinizi diyor böyle yıkayın. İşte selam verirken tokalaşmayın. Şöyle yapın, böyle yapın. Bir tek orayı takip ediyorum. Onun dışında zaten sosyal medya bir grup tamamen dalga geçiyor olayla. Hani ya gelsin geçsin falan filan. Hiç umurunda değil. Bir tarafta komplo teorisi yani. İnanılmaz fazla komplo teorisi üretiyor mesela. O uca gidersen yandın. Diğer uca gidersen yine yandın. Ortada bir yerler. Orası da sanki bana Dünya Sağlık Örgütü gibi geliyor. İşte bilimsel olarak ölüm oranı kaç? %3.7. İşte yayılma hızı şu. Hangi ülkelerde var belli. Haritaya kadar koymuşlar yani siteye. Ben sadece oradan faydalanıyorum yani. Onun dışında ama sosyal hayatta dizi film bölümünde o epidemik bölümlerine çok girmemeye çalışıyorum. Zaten bir olayın içindeyiz. Onu izlemen sanki kaygıyı biraz daha arttırır gibi geliyor. Daha böyle günlük hayatta ne izliyorsam onlara devam ediyorum yani.
İnan ben de Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenmiyorum.
Evet, evet.
Çünkü bu konuda bence bilgi vermekte yetersiz kaldıklarını düşünüyorum. Yani ilk bu salgın Wuhan'da yayılırken Çin'de bir şeyler oluyor arkadaşlar diye insanlar konuşurken mor taraftan doğru yanlış bilgiler gelirken buna müdahale etmediler. Bir sorun yok dediler, önemsiz dediler, bir tedirginlik yok ya da Çin kontrol altında dediler. Ve bu konuyu hep ne derler artık halının altına süpürdüler. Fakat şu anda geldiğimiz nokta ne yazık ki İşte herkesin sınırlarını kapattığı, uçuşların yasaklandığı, ticaretin yasaklandığı, bırakın ticareti, ülkeler arası ticareti geçtik. İnsanların kendi içlerinde, ülkelerin içlerindeki ticaretin yavaşladığı, durduğu, etkinliklerin, organizasyonların, toplantıların, gösterilerin iptal olduğu, insanların alışveriş yapmadığı, yani sadece yemek üzerine alışveriş yaptığı, diğer konularda para harcamadığı, harcayamadığı aslında bir yerde de bir ortam oluştu. Ve bunu yaparken de ben açıkçası Dünya Sağlık Örgütü'nün Çin hükümetiyle yaşadığı ikili ilişkiler ya da yaptığı ikili ilişkilerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan önceki SARS krizinde Çin ekonomisi çok ciddi bir hasar görmüştü. Ve aynı hasarı görmemek için bu durumu biraz gizlendiğini ya da geç haberdar edildiğini, insanın geç uyarıldığını düşünüyorum Dünya Sağlık Örgütü tarafından.
Bence biraz bürokratik ilerliyorlar ya onlar. Mesela adam ya bilimsel olarak sıralamış. Diyor ki bu kadar hasta olması gerekiyor ki diyor, biz diyor alarm seviyesini diyor bir üste çıkarabilelim. Yani dediğin konu doğru. Yavaş hareket ediyorlar ama yavaş hareket etmelerinin sebebi zaten böyle hani profesyonel bir organizasyon olması. Yani adamların bir sistematiği var kağıt üzerinde. Diyor ki şu kadar işte ölüm olursa bu seviyeye geçeceğiz. Bu kadar yayılma oranı olursa şu seviyeye geçeceğiz. Ona göre önlem alacağız ama o noktaya gelmeden hiçbir açıklama yapmıyor adamlar işte. Dediğin doğru o konuda. Belki en başında kafasını essen olayın, orada bitirebileceksin. Yani yüklensen ilaçlarla, şunlarla, bunlarla, işte uçuşları durdursan, insanları hemen kontrol altına alsan belki de başlamadan bitebilecek bir şey ama bürokrasi böyle işlerin içine girdiği zaman, bu tip işlerin, hızlı aksiyon alman gereken işlerde sanırım dediğin gibi böyle bir yavaşlığa sebep oluyor.
Bir, az önce bahsediyordun. Hani iki uç var. Bir, bu konulara hiç inanmayan, dalga geçen. Bir de işte çok uçta olan komplo teorileri üretenler var. Bu bir uçta olmayan, dalga geçenler aslında, yani çoğunlukla sosyal medya tarafına baktığımızda sosyal medya kullanımında daha fazla genç bireylerde yaygın olduğunu düşünürsek, onlar belki biraz daha bu işin sonunda haklı, bakın gördünüz mü, biz az haklı çıktık gibi bir durum oluşabilecek. Çünkü onlar hasta olduklarını belki de hiç fark etmeyecekler bile. Fakat diğer uçtakiler, asıl bu komplo teoriciler, ilginç teorileri var. Bunlara hiç baktın mı bilmiyorum ama bir tanesi 65 yaş üstü üretmeyen, sadece emeklilikle devletin kaynaklarını yiyen, sömüren, yani sömüren olarak görülüyor bu arada. Yani ondan 65'ten önceki süreye hiç bakmıyorlar, ne kadar emek verdi, ne çalıştı, ne kadar vergi ödedi, bu hiç göz önünde bulundurulmuyor ama hiçbir şey üretmeden sadece tüketen bir toplum olduğu düşünen 65 yaş üstü insanlara yönelik, neden bu hastalık sadece yaşlıları etkiliyor? Ve tabii ki işte kronik hastaları, aslında bir yerde üretmeyen insanları etkiliyor gibi bir soru işareti var. Bu bunu sana mantıklı geliyor mu? Kasten yapılmış, özellikle bu hedeflenmiş olabilir mi sence?
Yani şey gibi düşünülebilir. Hani doğal seleksiyon artık yok ya. Yani doğa ne yapar? Güçsüzü yok eder normal. Kendi başına bıraksan. Yani avlanamaz, yiyemez, içemez. Kendi kendine yok olur. Ama bizim işte tıpta geldiğimiz nokta, işte teknoloji sayesinde sen hastayı da yaşatıyorsun. İşte yaşlıyı da yaşatıyorsun. Ama bunun işte bir katkısı var mı ekonomiye ya da işte topluma bir faydası var mı, yok mu? Şimdi bunun tartışması çok garip yerlere gider yani. Yani doğrusu yok bu işin. Ama şey gibi düşünebiliyorsun işte, bu virüs sanki doğal seleksiyonu gerçekleştiriyor gibi yani. Yaşlıları etkiliyor mu? Etkiliyor. Hasta, sakat, işte bilmem ne, onları etkiliyor mu? Onları etkiliyor, yok ediyor, elimine ediyor. Yani öyle bakarsan olabilir. Dünya nüfusu kaç şu an? 7,5 milyar falan herhalde. 8 milyara doğru gidiyor. Dünyanın şu an kaldırabileceği ne kadar diyorlar? İşte 4,5 milyar civarında bir insan sayısı. Hani komplo kurabilir misin bunun üzerinden? Kurarsın yani bir virüsle. Hem de çok böyle şey, zekice bir şey yani. Hani bir virüs kullansan sırf bu iş için, suçlayabileceğin bir kişi olmayacak, bir kurum olmaz. Hani şu yaptı diyemezsin, bu terör organizasyonu bunu çıkardı da diyemezsin. Komplo olarak kalır yani. Böyle bir şey yapsan bile hakikaten komplo teorisi olarak kalır. O açıdan çok zekice. Bu komplo teorisini üretmek yani.
Peki bu komplo teorisi şu anda bir deneme safhası mı, yoksa aslında hayata geçirilmiş halde? Diyelim ki bu komplo teorisi gerçek. En mantıklı yaklaşım bu. Peki bu bir işin deneme safhası mı, yoksa şu anda bu komplo gerçekleşiyor mu?
Bilmiyorum, gerçekleşiyor olabilir ya. Mesela biz nasıl görüyoruz bu olayları? Televizyondan mesela, benzerlerini diyorum. Benzerlerini televizyon filmlerinden görüyorsun. İşte I Am Legend falan, hani böyle filmler var. Millet zombi oluyor falan filan. Orada ekstrem. Ama bunun gerçek hayatta olabilecek hali zaten bu. Hani bunun üzerine daha böyle ekstrem bir şey olmaz. O zaman bir filme zaten dönmüş olur. Gerçek hayattaki versiyonu gerçekten bunun gibi bir şey olabilir yani. Böyle bir pandemik yani. Bütün dünyayı etkileyen bir şey. Hani bir yayılma, işte medyayı bu kadar etkilemesi, ekonomileri işte şey yapması, etkilemesi, yavaşlatması mesela inanılmaz. Bence oluyorsa da gerçek hayatta böyle olur yani. Başka türlü bunun daha üzerinde bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunun üzerinde olursa artık film olur zaten.
Bunu sormamın sebebi şu, 4 milyara yakın bir insan nüfusunu kaldırabilir noktadayız diye bahsettin. Fakat şu anda ölen sayısı zaten herhalde 100 bini daha bulmadı. Hatta 10 bini buldum, ona bile emin değilim. Hani bu kadar ekonomilere zarar veren, insanları da bir şekilde paniğe sürükleyen, ticareti durduran, ülkeleri ekonomisine zarar veren, özellikle burada bahsettiğim Çin gibi, Avrupa ülkeleri gibi güçlü ekonomilere zarar veren bir virüs neden ortaya çıktı? Ya da eğer şey buysa, amaç buysa, amaç doğal seleksiyonu yapay bir şekilde harekete geçirmek, tetiklemekse bence başarılı bir durum yok ortada. Yeteri kadar, planlanan kadar belki de. Ama öbür taraftan da çok ciddi etkilenmiş ekonomiler var. O zaman bu başarısız bir deneme olarak da belki görülebilir. Ben bu sebeple bunun bir aslında ön bir çalışma, ya acaba gerçekten oluyor mu, ya da insanlar nasıl bir tepki verecek böyle bir ortamda, nasıl bir şey yaşanacak, şeklinde bir bakış açısıyla ortaya atılmış, çıkarılmış bir ön hazırlık, ön çalışma olabileceğini düşünüyorum. Bu arada tabii bu komplo teorisi üzerinde konuştuğumuz için, yoksa ben bunun komplo teorisinin de gerçek olduğunu çok da inanmıyorum açıkçası.
Ben de inanmıyorum yani, normal. Bir hastalık işte bir yerden çıktı, yayıldı. Ama dediğin gibi öyle bir şeye inanacak olursak olaya, böyle gelişmiş olma ihtimali var. Bir deneme olabilir. Dediğin gibi yani ölüm sayısı çünkü az. Ama bulaşma hızı yüksek. Bir de buradan inanılmaz şimdi veriler toplanıyordur yani. İnanılmaz, bizim aklımızın almadığı kadar veri toplanıyordur. İnsanların işte şeyi, hareket tarzı, yani kameralar, internet, şu bu, her yerden veri akıyor şu an yani. Hastalıkla alakalı. Oradan hem psikolojik analizler yapılabilir, hem tıbbi analizler yapılabilir. Ya gelecek için aslında bir hazırlık da olabilir bu. Hani bir hastalığı, bunun gibi gelebilecek başka bir hastalığı yenmek için bir harekat planı oluşturulabilir yani. Bu teknoloji sayesinde oluyor bir de.
Bu da bir komplo aslında, ama bu bir, biraz daha pozitif bir komplo galiba. Bu yani gelecekte başımıza gelecek daha kötü bir durumu nasıl yönetiriz? Sonuçlarını nasıl daha pozitife çevirebiliriz şeklinde.
Kesinlikle.
Bu olabilir mi? Belki bu da olabilir, evet.
Mesela İtalya'yı düşünsene. Şimdi adamlar kırıldı yani. Bütün İtalya karantinada. Şimdi onlar mesela buradan elde ettikleri deneyimle ileride böyle bir durum tekrar yaşanırsa nasıl bir reaksiyon alacaklarını az çok öğreneceklerdir yani. Aslında aşılama gibi yani. Öyle düşünüyorum. Ölüm oranı az. Bu bir aşılama tekniği gibi yani. Toplumu aşılıyorsun aslında bu hastalıkla. Şimdi direnç kazanacak ileride.
Yani bazı insanlar aşılanabilir mi onu bilmiyorum, ama ya tecrübe edilebilir mi? Bu biraz zihniyet meselesi ya. Yani sen bugün o paniği yaşıyorsan yarın da büyük ihtimalle yaşayacaksın o paniği. Yani İtalya'daki, muhtemelen sen de okumuşsun, görmüşsündür, bir İtalya'da yaşayan bir Kıbrıslı Türk kardeşimizin bir videosu var. İtalya'daki yaşanan durum ve ölümlerin fazla olmasının sebebi insanların panik halinde hastanelere akın etmesi ve esas tedaviye ihtiyaç duyan kişilerin tedaviye ulaşamamasından kaynaklı bir konudan bahsediyor. Yarın tekrar benzer bir salgın olduğunda ve daha şiddetli, daha ölümcül bir şey olduğu zaman aynı tepkiyi vermeyeceğimizi nasıl anlayacağız mı? Yani ben demem, ben şahsen demem. Kardeşim, yani bir önceki de hastaneye gittik ama bir hastalığımız da çıkmadı. Ayıp oldu, çok ayıp oldu gittiğimiz doktora. Başkalarının da canından ettik. Ben bu sefer gitmeyeyim demem, yine giderim. hastaneye. Daha hızlı giderim. Daha çabuk giderim. Hatta şunu görürüm. Ya aman yer kalmıyor bu hastanelerde. İlk ben gideyim diye daha hızlı giderim.
Evet, ben onun için işte bir şey lazım. Hem altyapı lazım. Ya sen yine gidebileceksin. Belki de gitmeyeceksin. Evinden bu işlemi artık yapabileceksin yani. Öyle bir sistem getirilmesi lazım yani. Bu düzene girecek gibi geliyor bana işte. Çünkü bundan ders alınacak. Diyecekler ki bak bu adam hastalık başladığı anda hastaneye geliyor'yu görecek zaten adam. Diyecek ki bunu engellemek için ne yapabilirim? Onun için sistem kuracak. Diyecek ki cep telefonundan application var. Oradan ne bileyim sıra alacaksın. Ya da oradan bir anket doldurtacak sana. Belirtilerini gireceksin. Ona göre seni bir kategoriye sokacak yani. Böyle bir sistem olabilir mesela. Mesela Çin'de o şeyi yapmışlar işte. Adamlar application üzerinden kimler hasta, hangi bölgelerde gezmiş onu işte işaretliyorlar. Öyle sistemler geliştirilebilir yani. Benim dediğim o. Sen yine zaten isteyeceksin hastaneye gitmek ilk olarak. Ama önemli olan sistemi buna göre kurup senin gitmemeni sağlamak ya da ihtiyacı olanın önce gitmesini sağlayabilmek bence.
Peki bu komplo teorilerinden bir tanesi daha kağıt paraların tedaviden kaldırılma çabası.
Evet, o en sevdiğim teori.
Ben bu teorinin çok yani böyle bir insanın canına mal olacak bir sebeple oluşmasını çok doğru bulmuyorum. Yani kağıt para kullanımı zaten çok azaldı. Neden hani biz bunu tamamen bitirelim diye insanları ortadan kaldırıyoruz ki? Ya burada amaç kağıt paraları bitirmek mi? Yoksa klasik bildiğimiz anlamdaki parayı bitirmek mi? Yani doları, TL'yi, euroyu bitirmek mi?
Ya ekonomik sistemin değişmesi gibi.
Asıl burada konu aslında kağıt paranın bitmesi değil, dijital paraların, kripto paraların belki de daha ön plana çıkması, daha aktif kullanılması gibi. Bilmiyorum. Burada evet. Konu ne düşünüyorsun?
Yani internet üzerinden alışveriş. Şimdi en artan trendler ne? İnternet üzerinden alışveriş, internet üzerinden sipariş, internet üzerinden ödeme, elden ödemenin yapılmaması, insanların eve kapanması ve dediğin gibi kripto paralar, işte internet üzerinden alışverişle bu işin dönmesi. Şimdi bununla beraber yükselişe geçer mi bu şey? Teknoloji ya da bu yönelim yükselişe geçecek gibi görünüyor yani. Ama gerçek paranın yok edilmesi için de dediğin gibi yani bu kadar hastalık yani musallat etmek saçma geliyor insanlığa. Yavaş yavaş bir değişim yaşatılabilir yani insanlığa. Eğer böyle bir değişim olacaksa ekonomik dönüşüm. Ülkeler yavaş yavaş yapar yani de hastalık musallat etmek hakikaten filmlerde olacak bir şey. Ama ben şey olurum ya, kaldırsınlar yani. Hani bundan hastalıktan bağımsız diyorum. Bir değişime ihtiyaç var yani. Çok ilkel hala. Aynı kağıtları kullanıp bununla takas etmek yani. Bir malı, hizmeti takas etmek. Çok saçma zaten o teknolojinin. Çoktan gelmesi lazımdı. O kadar cep telefonumuz var. Çılgınca video çekiyor. 4 tane kamerası var. Bir şekilde de içine yükleyeceksin artık kendi kimliğin gibi. Okutup ödeme yapabiliyor olman lazım. Zaten bunun çoktan gelmiş olması gerekmiyor mu?
Nakit parayı nerede kullanıyorsun?
Nakit parayı genelde ufak tefek şeyler aldığında, bahşiş verdiğinde mesela kullanıyorsun.
Dolmuşa bindiğimde kullanıyorum.
Evet. Onda da mesela otobüse binersen İstanbul kart falan var. Yani buna da şey yapabiliyorsun aslında, ödeme yapabiliyorsun.
Bazen mecbur kalıyorsun, dolmuşa biniyorsun. Dolmuşta kullanıyorsun.
Taksi.
Taksilerde bazen kullanıyorsun. Genelde mesela ben uygulamada ondan, evet, çağırmayı tercih ediyorum ama
alternatif Uber var mesela da o bizde yok.
O evet, onu dövüyorlar.
Onda hiç para değmiyor eline aslında.
Onu kullanımını dövüyorlar. Ben uygulamalar üzerinden kullanmayı, taksi çağırmayı tercih ediyorum ama onu da belli saatlerde kullanımını yasaklıyorlar. Yasaklamıyorlar, özür dilerim. Taksiciler tercih etmediği için taksi bulamıyorsun belli saatlerde. Mecburen taksi biniyorsun, nakit para vermek zorunda kalıyorsun. Başka valeye veriyorsun, bahşiş için veriyorsun. Aidatı öderken veriyorsun. Hala aidatta da o sistem değişmedi ne yazık ki. Bazı yerlerde, bizim ya evde mesela.
Ben online veriyorum onu, otomatik.
Aslında çok dar bir kullanım alanı kaldı zaten nakit paranın.
Evet.
Yani bu kadar dar bir alanı da yok etmek için böyle bir virüsün yayılması çok mantıklı gelmiyor bana. İnternet alışverişinin desteklenmesi konusunda haklı olabilirsin ama bu nakiti bitirmek belki bu yan bir sebebi olabilir ya da bir sonucu olabilir bu işin. Ama burada esas amaç kağıt para kullanımının kaldırmak, mantıklı bir komplo teorisi olarak bana görünmüyor.
Bence de. Peki önlem olarak ne yapıyorsun? Mesela virüsten korunmak için eve geldiğinde dışarıdan eve geliyorsun. Hemen ellerini mi yıkıyorsun? Kolonya, arabanın içine kolonya şey mi koydun? Dezenfektan mı koydun? Nasıl bir önlem alıyorsun şu anda?
Şöyle cep boyu bir kolonyam var. Onu sürekli yanımda taşıyorum.
Altın değerinde.
Aynen öyle. Yani hakikaten dışarıda dökerken kimseye göstermemeye çalışıyorum. Biri gelir de elimden alır falan diye. Genelde dışarıda onu kullanıyorum. Evde elimi yıkıyorum. Elimi sıkça yıkıyorum. Hatta ellerim artık böyle kurumaya, cildim kurumaya başladı. Onu da fark ediyorum. Bunun dışında ne yapıyorum? Maske kullanıyor muyum? Hayır, maske kullanmıyorum. Elime yüzüme daha az dokunmaya çalışıyorum. Özellikle ben alışkanlık böyle işte sakalıyla, saçıyla, bıyığıyla çok oynayan biriyim. Kirpiyle, kaşıyla falan. Bundan vazgeçmeye çalışıyorum. Bunun haricinde yaptığım aslında başka çok bir şey yok ama bence en önemli şey evde kalmaya çalışıyorum. Dışarıya çıkmayı istemiyorum. Dışarı çıkacaksam da çok hızlı bir şekilde gidip işimi halledip geri dönmek istiyorum. Hiç, yani bir yerde oyalanmaya tahammülüm yok. Toplu taşıma kullanımı konusunda geçen haftaya kadar mecbur bir şekilde toplu taşıma kullanıyordum ve bununla ilgili çok fazla endişe duymuyordum. İşte toplu taşımadan iner inmez elimi yıkıyorum ya da kolonya alıyorum ya da ne yapıyorsam onu yapıyordum. Fakat artık bu hafta itibariyle toplu taşıma kullanmayı da pek tercih edeceğimi zannetmiyorum.
Evet,
Sen
çok
de
güzel.
önlemler nasıl?
Ben de aynı. Seninkine çok benzer yani. Toplu taşımayı mümkün olduğunca hakikaten hiç kullanmıyorum. Kalabalık yerlerde gezmiyorum. Mesela akşam işte bir yerde oturalım, kahve içelim diye düşünüyorum. Bir anda aklıma şey geliyor. Ya işte hastalık muhabbetleri var. Çıkmayayım evde oturayım diye. Ev sıkıcı mı? Sıkıcı da geliyor. Hani yapacak bir şeyler buluyorum kendimce. Ama evde olmayı çok sevmiyorum ya. Dışarıda olsam sanki daha mutlu olurum ama olmamam gerektiğini düşünerek eve kapanıyorum. Arabada mesela direksiyonu falan sildim dezenfektanla. Direksiyonun çevresini, işte oturduğum yeri, sağ solu öyle bir rahatlık sağladı. Onun dışında dışarıdan gelince kıyafetleri ayrı tutuyorum. Diğer kıyafetlerin arasına koymuyorum şimdi. Ya acelesi yoksa hemen şeye atıyorum, çamaşır makinesine bir yıkansın diye. Evi daha fazla silmeye başladım mesela yerleri. Çamaşır suyuyla. Onun dışında işte el yıkama, dışarıdan geldiğim anda el yıkıyorum. Gün içinde birkaç kere ekstradan elimi yıkıyorum. Kolonya kullanmıyorum. Dezenfektan var işte. Onu sıkıyorum. Kolonya bulamadım. Aşağıda şey vardı. Tıraş kolonyası vardı 70 derece. Ona baktım. O da inanılmaz parfümlü. Onu geri bıraktım yani. İnternette bir tane çocuk var böyle. Türk çocuk. Şey anlatıyor videoda. Alkol almış. %99 saf alkol. Ondan sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün sitesinde bir tarif varmış. Dezenfektan tarifi. Onu yapıyor. Gliserin alıyor. Ondan sonra bir de oksijenli su. Onu alıp karıştırıyor yani. Oranlarını falan vermiş. 1,5 litrelik pet şişenin içine yapıyor mesela. Bunu diyor kullanabilirsiniz. 3 litreye falan geliyor işte. Şey, pardon, 3 TL'ye geliyor.
Bir de
Büyük
alkol de
1,5
var
litrelik
sanırım
şişesi.
onun orada. Bir tür alkol de kullanıyor.
Tabii %99 alkol içeren bir şey aslında. Dezenfektan yapıyor. Ondan sonra onu bayağı beğendim. O videoyu. Öyle bir şey yapılabilir hani. Kişisel olarak ama onun dışında da ekstra bir şey yapmıyorum yani. Hani işte maske takayım öyle bir şey yok. Eldiven işte plastik çöp eldiveni, mavi eldivenlerden falan takayım öyle bir şey de yok. O kadar gerek yok. Bir de o eldivenle ilgili şey de diyorlar yani. Hani eline takıyorsun sürekli bütün gün. O sıcağın içinde elindeki şeyler de genişliyor artık.
Gözenekler.
Sıcak olduğu için evet gözenekler de genişliyor. Oradan da virüsün girme ihtimalini arttırıyorsun bir nevi. Yani çok mantıksız hani eldiven kullanmak. Maske kullanmak da şu an mantıksız. Hasta kişiler görmüyoruz. Hasta kişilerle temas ettiğimizi bilmiyoruz. Ondan dolayı maske gereksiz.
Ben şu anda şeyi düşünüyordum. Bu tatil konusu gündeme geldiğinde dedim ki acaba bir Mersin'e mi gitsem? Ailemin yanına gideyim. Çünkü İstanbul'daki bir panik, İstanbul'daki bir salgın bizi nasıl etkileyecek hiçbir fikrim yok. Hani buradaki, hadi oturalım düşünelim, İstanbul'da bir salgın olduğunu ve insanların neler yapabileceğini düşünelim ve bunda en abartılı, hani biz aklı selim insanlarız gibi düşünmeyelim. Neler olabilir? Konu nerelere varabilir? Bunu beraber bir kafa yoralım bu konuda. Şimdi benim bu konudaki ilk düşüncem, bir kere belli bir süre sonra insanlar su bulamayacak. Yani damacana su servis edecek kişiyi belki bulamayacağız, belki stok bulamayacağız. Su ile ilgili bir sıkıntı yaşayacağız. Birinci düşüncem bu. İkinci düşüncem gıda yönünde, tabii gıda bulmak zor olacak, zorlaşacak. Ve bu belki de hırsızlıkları arttıracak.
Yağma.
Yağmalamayı arttıracak. Bu sadece dükkanların yağmalanması değil, belki bir süre sonra evlerin yağmalanmasına kadar gidebilecek bir konu.
Evet, Mad Max. Mad Max dünyası gibi oluyor işte oralara gelince dediğin gibi. Bir de karma karışık. Sen komşunu tanımıyorsun. İşte ne bileyim çevreni bilmiyorsun. Hani İstanbul'dan bahsediyorum eğer böyle şeysen. Yeni taşındığın bir yerlerse ya da bir mahalle ortamın falan yoksa. Çoğu yer öyle sitelerde bile. Kimse kimseyi tanımıyor yani. Senin güvenliğini sağlar mı mesela site güvenliği? Öyle bir durumda çeker gider adam yani orada da zaten durmaz.
Aynen öyle. İşin fırsatçılar boyutu var. Şimdi hepimize dün 5-10 ayrı yerden aynı mesaj geldi, durdu. Mutlaka bir şekilde sana iletilmiştir. 10 dakika önce birileri geldi, Sağlık Bakanlığı'ndan geldiklerini söylemişlerdi. Efendim neymiş? Evi tarayacaklarmış, kendileri işte orada kontrol yapacaklarmış vesaire. İşte hemen kapıyı kapatmışlar, bakanlığı aramışlar. Bakanlıkta bizim böyle bir uygulamamız yok diye söylemiş. Yani burada bir işte fırsatçı, hırsızlıkçı vesaire gibi bir şey var.
Dolandırıcılar ya.
Dolandırıcılık.
Hemen çıkıyorlar piyasaya.
Bunlar yine ortaya çıkacak. Başka nasıl etkileri olur diye düşünüyoruz. Hayatın durduğu bir noktada belki elektriksiz kalabiliriz. Bir kere susuz
Temizlik
kalmak.
malzemesine erişemeyebilirsin. Çamaşırlar yıkanmayacak. İşte evini temizleyemezsin. Kişisel temizliğini yapman da sıkıntı olabilir. Amerika'da mesela tuvalet kağıtlarını bitirmişler ya. Çok komikti ya.
Tuvalet kağıdı İngiltere'de de bitti. Bitmiş.
Yani
Gerçi şöyle,
muazzam.
İngiltere'de de marketlerde bitmiş ama İngiltere'nin üretim stokları daha bunu kaldırabilecek kapasite. BBC'de bunun şeyi vardı, haberi vardı. Yani 15 milyonluk bir şehirde bu salgın hastalığa yakalanmak istemem açıkçası.
Kesinlikle. Daha küçük bir yerde olmak daha mı avantajlı olabilir diye düşünmek lazım.
O yüzden Mersin'e gitmeyi bir düşündüm ama bu kez de şu yönden tedirginlik yaşadım. Şimdi ben İstanbul'dan kalkacağım, gideceğim Mersin'e. Mersin'deki işte yaşlı aileme, çevreme buradan belki de bir hastalık götüreceğim.
Evet doğru. Zaten onu söylüyorlar. Hani seyahat etmeyin diye ondan söylüyorlar büyük ihtimal.
Bunun vicdan azabı için dedim yok ki, yok ben neyse evime gireyim, kapanayım, oturayım. Yani bir önlemim de, aldığım bir önlem de bu. Kendimi korumaya yönelik bir önlem değil, çevremi korumaya yönelik aldığım bir önlem. Aslında zaten burada yapmamız gereken de biraz bu çevremizi korumak. Dediğim gibi işte sen, ben biz bir şekilde yaş durumundan, bağışıklık sistemimizin güçlü olmasından dolayı kurtarabiliriz. Muhtemelen de kurtarırız. Ama çevremize yayacağımız bu rahatsızlıktan etkilenecek kişiler olacaktır. O yüzden evde kalmak da önemli bir önlem.
Evet, bu Umre'den gelenler vardı işte. Bu haberi vardı biliyorsun onların arasından çıktı. O Umre'den gelenler de mesela ziyaret edilmemesi gerekiyor ama sosyal medyada gördüm herkes şeyi koymuş. Yani işte Umre'den bilmem kim geldi işte ziyaretindeyiz şu an diye böyle 20 kişi aynı eve toplanmış mesela. Bunları işte ya engellemenin yolu yok. Bir yerde de artık şey yapamıyorsun yani. Engelleyemiyorsun yani. Bakan ya da işte birileri açıklama yapıyor. Diyor ki geldiyseniz diyor Umre'den evden çıkmayın, yakınlarınızla görüşmeyin. Ona rağmen kimsenin umurunda değil.
Şimdi burada biraz da farklı bir düşünce de olabilir. Sadece hani umursamamak, umursamamaktan ziyade orada bir inanç var ve eğer şu düşünce de olabilir. Ben Umre'ye gittim ve bu rahatsızlığı kaptıysam Allah'ın bir bildiği vardır. Belki de bu yolda kendisini şehit olarak düşünecek, düşünüyordur. Ya da kendisinin korunacağını düşünüyordur bu ziyareti. Allah'ın sevdiği kulu olacağı için. Oradaki durumla biraz daha bilinçsizlikten farklı olduğunu düşünüyorum. Yani sadece bilinçsizlik olarak görmüyorum bunu. İnançla alakalı.
Ama bizim de günahımız var. Ben yaşamak istiyorum.
O da diyor ki sen diyor inançlı ol. Yaşarsın. Allah seni de korur diyor.
Ama Diyanet İşleri Başkanı açıklamasında şey de diyor. Bu diyor kuralı uygulamamak diyor. Yani işte evden çıkmama kuralını uygulamamak kul hakkı yemektir dedi. Orada çizgiyi koydu yani.
Koydu. Son 5400, 5300 mü? 5400 mü? Umre'den dönecek kişi için koydu. Dönenler yani dönen 15 bin kişi de bir sorun yok. Onlar kul hakkı yememiş oldu artık.
Evet aynen öyle.
Ya da en azından haberleri yoktu.
Evet. Oralar evet biraz karışık bir durumda.
Koronalı günler bu şekilde devam ediyor. İki ay önce ben bu konudan bahsettiğimde çevremde benimle dalga geçiyorlardı. Abartıyorsun, saçmalıyorsun. Yok Çin'den kalkacak, gelecek de hepimizi öldürecek de diyorlardı. Ama şimdi hepimizi, tamam hepimizi belki bedenen öldürmeyecek ama psikolojik olarak öldürdü mü öldürdü.
Zihnen öldürdü.
Ekonomik olarak öldürdü mü öldürüyor. Yani yavaş yavaş öldürüyor yani.
Bir de ekonomik olarak bunun cezası daha sonra da çıkacak yani. Şu an faturası kesildi. Bu kadar maddi zarar, işte dünya ekonomisindeki zarar. Bunu yine insanlık çekecek. Ve bunu kim bilir önümüzdeki bir yıl, iki yıl maddi zorluklar olarak göreceğiz yani günümüzde.
Ya bu işin tabii ekonomik boyutuna girdiğim zaman olay bambaşka bir noktaya gidiyor. Bir türlü kesin konuşamayan, net konuşamayan kişiler dolayısıyla, yetkililer nedeniyle biz zor durumdayız. Ben turizm sektöründeyim biliyorsun. Şimdi bir organizasyonu iptal etmemiz gerekiyor ya da bir rezervasyonu iptal etmemiz gerekiyor. Peki bu iptal neye dayanarak yapıyor? Mesela parasını, müşteri parasını bize ödüyor. Biz de otelle anlaşıyoruz ya da müşteri otele parayı ödüyor, acenteye ödüyor. Sonra iptal etmek istiyor. Tabii burada şu soru şu. Neye istinaden? Türkiye'de bir salgın var mı? Yok. Senin gittiğin yerde bir salgın var mı? Yok. Ama korku var.
Evet.
Salgın bugün yoksa yarın olacak belli. Peki mücbir sebep mi? Hayır mücbir sebep de değil. Mücbir sebep olması için işte bölgedeki okulların tatil edilmiş olması gerekiyordu. Şu anda tatil edildi ama bundan 3 gün 4 gün öncesine kadar bu karmaşa devam ediyordu. Yetkililerin net açıklamalar yapmaması da net kararlar vermemesi de sadece aldıkları kararları tavsiye olarak sunmaları da açıkçası ekonomik olarak da bu bizleri etkiliyor. Yani
sigorta 14 gün düşünüyorum ben de. Mesela işte büyük firmalar mesela işte atıyorum havayolu firmaları uçaklar uçmuyor şudur budur işte herkesin kredisi var. Uçaklar krediyle alınıyor. İşte onun öyle parasal olayları var. Burada mesela sigorta şirketlerinde falan şey var mı? Salgın hastalık diye bir şey var mı mesela? Sigorta şirketi hani bazı şeyleri karşılar ya zararları şudur budur. Onunla alakalı acaba salgın hastalık diye bir madde var mı? Bilgin var mı çok konu?
Çok emin olmamakla beraber bu tür alanlarda sigorta yapan bir arkadaşımla konuştuğumda salgın hastalıkla ilgili bir sigortanın olmadığını daha önce belirtmişti. Bu bahsettiğimiz evet yani şimdi bildiğimiz bu elementer sigorta dediğimiz işte sağlık sigortası, kasko, trafik, ev sigortası gibi alanların dışında kalan ya da ikisi bireysel emeklilik hayat sigortası gibi alanların dışında kalan sigorta faaliyetleri var. İşletmeleri, işleri yapılan projeleri sigortalayan işler var. Ya da işte siber saldırıya karşılık sigorta hizmeti veren firmalar var. Bunlarla konuştuğum zaman böyle bir şey, böyle bir salgın durumu sigortalanabilir mi diye sorduğumda bunun böyle bir ürünün olmadığını belirtmişti. Ama belki yeniyle böyle bir çalışma yapmıştır ya da bu yönde çalışma yapan özel bir şirket vardır. Onu bilemiyorum. Şu ana kadar bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla böyle bir şey yok.
Evet, uç bir nokta yani. Bu şey gibi hani meteor düşmesine karşı sigortalatmak gibi bir şey aslında. Ne kadar sürede bir denk gelir ki?
Aynen öyle. Burada meteor da düşüyormuş galiba.
Aa, yakından geçecek. Ben onun şeyine baktım, simülasyonuna baktım. Düşmez yani. Çok şeyden geçiyor. Açıktan alıyor diyebilirim.
Açıktan alıyor, iyi bari.
Evet, sana görüntüsünü gönderirim, ekran görüntüsünü. Açıktan alacak. Bir kilometre çapında falan yani, oldukça büyük. Etkisi çok büyük olur ama dediğim gibi şu anki projeksiyona göre hiçbir şekilde bize zararı yok.
Evet Burak'cığım, yani koronalı günlerde başka bir şey konuşmaya çalışıyoruz, konuşamıyoruz. Başka bir yere odaklanamıyoruz, odaklanamıyoruz. Dedik ya hadi Netflix'teki şu filmi konuşalım, o film pandemi çıkıyor zaten. Başka salgın çıkıyor, başka bir şey çıkıyor. Bir türlü düşüncemizi, kafamızı bu alanın dışına itemiyoruz ama ya mesela itemiyoruz, niye itemiyoruz? Keşke hadi gel bugün Formula 1'in açılış yarışı bugün olması gerekiyordu. İptal oldu, yapılamadı. Konuşamıyoruz. Hadi derbiyi konuşalım, konuşamıyoruz. Seyircisiz oynanacak, hatta oynanacak mı, oynanmayacak mı? Ne olacak o belli değil. Gerçi oynanacak galiba. Ya da başka bir şey konuşalım, şu sinemayı, şu tiyatroyu, şu etkinliği konuşalım, konuşamıyoruz. İptal oldu.
Yani, evet. Gündemimiz bu, yapacak bir şey yok.
Her şeyin iptal olmasını konuşuyoruz.
Ama bir sonrakinde yeni bir konuyla
konuşalım.
Güzel bir.
Bu koronalı günlerde insanları da kendimizi de korona dışında konuşacak şeyler yönünde teşvik edelim. Daha evet. Pozitif olalım.
Tamamdır.
Pozitifiz düşmüyoruz.
Aynen. O zaman bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum.